Güncelleme. Bir güncel sanat programı. Hazırlayan ve sunanlar Merve Çağlar ve Yavuz Parlar. Katkılarından dolayı Borusan Holding'e teşekkür ederiz.
Merhabalar, güncelleme programına hoş geldiniz. Bu programda güncel sanat alanında çalışan özellikle sanatçıları, küratörleri veya sanat profesyonellerini ağırlıyoruz ve onları tanımaya çalışıyoruz. Bugünkü programımızın konuğu sanatçı Burak Arıkan. Hoş geldin Burak.
Merhabalar.
Hoş geldin.
Merhaba.
Biraz seni tanımakla başlayalım aslında özetle. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği. Hı hı. Çok geçmişe döneceğim ama sonrası tamam. Nasıl gelişti? Ben girişini yapmış olayım.
Tamam, okey.
O mesleği yapmadığın ortada.
Sonuçta hani eğitim sisteminin birazcık yamukluğundan dolayı aslında Türkiye'deki çok erken dönemlerde ben hani okuldan da çıkamayıp mecburen okuyup ondan sonra İşte ilgilendiğim şeylerle uğraşmaya başladım. İlgilendiğim şeylerin başında internet geliyordu. Hı hı. Yani 1995 yılında Türkiye'de internet ilk defa başladı. Belki biliyorsunuzdur bunu. Ve ben de birçok o zamanki yani kendi jenerasyonum gibi keşfetmeye başladım. Yani chat odalarında dolaşmaktan tutun da işte internet, o zamanlar mesela müzik yapıyordum. İşte nota bulmaya kadar giden bir macera ilk başta. Ama bununla beraber tabii bu sıçradı hızla ve bir sürü internette ne bulabildiysem o zamanlar birçok insan gibi aslında öğrenmeye başladım bir sürü şey. Ve okul dışında bir eğitim oluşmaya başladı aslında. Dolayısıyla okuldan hani mühendislik derslerini birer birer vermeye çalışırken aynı zamanda da sürekli bir şeyler öğrenip kendi kendime web siteleri falan yapıyordum aslında. Bu macera böyle başlayıp okulu bitirir bitirmez kendimi dışarı attım ve o zamanlar Bilgi Üniversitesi'nde görsel iletişim tasarımı diye bölüm yeni başlamıştı. İkinci yılı falan da galiba. Feride İşçekoğlu vardı, Uğur Tanyeli vardı, Güven Hoca vardı. Ve orada işte bir anda kendimi sanat tarihi, tasarım tarihi böyle şeyler okurken buldum. Yüksek lisans. Ondan sonra da zaten bir iş teklifi gelmişti ve doğrudan Amerika'ya Baltimore'a taşındım. Böyle bir zıplamalı bir şey bu. Sonra işte tezimi de hatta Baltimore'dan bitirdim falan Bilgi Üniversitesi'ndeki. Orada işte bildiğimiz internet startup dünyası bugün için çok popüler olan alanda çalıştım ve oradan da işte MIT'ye başvurdum. Girdim bir bayağı kallavi bir portfolyo hazırlayarak bayağı bir yıl falan uğraştıktan sonra bir şekilde girdim ve yaklaşık yani işte bunlar yıl olarak 2004-2005 yılları falan. Bir baktım o yani MIT dediğimiz yer tabii çok bambaşka bir dünya, bir başka bir chapter diyebiliriz. Onun için girmeyeyim şimdi ama sadece şunu söyleyebilirim. Birçok şey yapıyordum yani tasarım yapıyorum, yazıyorum. Hani kendi blogumuzu kendimiz geliştirmiştik. Henüz blog olayı daha yeni başlamıştı dünyada. O zamanlar blog yazıyordum ben de. Düğüm küme diye bir hatta Türkçe aynı zamanda kendim kişisel İngilizce yazıyordum. Buralarda falan yaptığım şeylere bakıyordum ve yani bu ne bir teknolojik bir üründü, ne bir bilimsel bir buluştu, ne bir tasarımsal bir çözümdü, ne bir iş fikriydi. Hiçbir şey değildi yani. Kendimi sanat alanında buldum aslında buradan. Yani böyle bir reductionist bir şey yani. Hiçbir şey olmayınca kendimi sanatta buluverdim aslında. Orada rahat hissetmeye başladım. Oradaki ilişkilerden tatmin olur hale geldim. Ve işte ilk defa 2005 yılında galiba Cambridge'de Boston'da Art Interactive diye bir galeri vardı. Collision Collective diye bir kolektif vardı. O kolektife girdim ve işte oradaki diğer başka işte öğrencilerle falan oturup sergiler yapmaya başladık. Aslında evet ilk defa Collision Collective diyebilirim yani ilk yaptığım sergiler Boston'da. Öyle yani kısa geçersek bir 10 yıl falan.
Yani sanat dışındaki bir şeyin içine sokamadın ve biraz da o yüzden sanat daha esnek olduğu için mi o şekilde gelişti?
Bana öyle geliyor. Evet şimdi geriye baktığım zaman gördüğüm şey o yani. Böyle genelde yaptığım şeyler bir yere oturmuyor. Sanat alanında en çok tartışılabiliyor aslında. Ama tabii zamanla bu da değişti. Yani ben de sanatta kendimi rahatsız ettiğimi söylüyorum ama sonralardan da bunun rahatsızlığı olmaya başladı falan. Orada ayrıca konuşuruz isterseniz yani.
Senin çıkış noktan o zaman bir takım sorduğun sorular mıydı?
Tabii yani öyle diyebiliriz aynen. Yani sorduğum sorular geldi. Ben onu şeyle kategorize ediyorum. Teknokültürel alan. Yani da işte yeni bu teknolojinin yarattığı yeni durumları anlamaya çalışmaktan kaynaklanan işte durumlar bunlar hepsi. Yani soru soruyorsun. Neden böyle? Neden şöyle? Neden mesela hani çok erken bir dönemde neden bizim aslında tarif etmektense bir örnek vereyim. Bir soruya örnek yani. Mesela henüz öğrenci 2005 yılı galiba veri görselleştirmesi işleri yapıyorum. Bir sürü böyle işte ilginç şeyler. Bir Mastercard şirketi bizim okulun aynı zamanda sponsorlarından bir tanesi Media Lab'ın ve geldi bir toplantıya çağırdılar bizi. Bu toplantıda işte bizim böyle milyonlarca kaydımız oluyor, alışveriş verisi oluyor dünyada global. Bunu görselleştirmek, anlamak istiyoruz. Bize yardımcı olur musunuz? Ben çok rahatsız hissettim bu toplantıdan çıktığımda ve gidip ilk başta kendi veri kayıtlarıma baktım, banka hesaplarıma. Ne alıp ne veriyorum? Yani nasıl bir pattern, bir örüntü var yaptığım işlerde? Bu soruları sormaya başladım ve işte fark ettim ki işte ne kadar sık kahve alıyorum, ne kadar sık işte falanca bir marketten alışveriş yapıyorum, ne kadar sık metroya biniyorum falan, bunları görmeye başladım bu örüntüleri. Sonra da bu sistem kendisi bir işe dönüştü bundan 1,5 yıl sonra falan. Dolayısıyla bu soruları sorarken yani neden benim bütün hayattaki davranışlarım bir şirket tarafından incelenebiliyor, nasıl incelenebiliyor, bu mümkünse o zaman bunu benim biraz daha ortalığa saçmam iyi olur. Hani bu şirkete, bu Mastercard'a özel olmasın bu kayıtlar. Herkese özel olsun. Dolayısıyla hani ekskluziviteyi yok etmek anlamında. Bütün verimi o zamanlar açmıştım. 3 yıllık falan bir alışveriş verisi. Herkesin erişimine açık. Bir görselleştirmesi var. Diyagramları falan var. Ve işte her gün bir sonraki gün ne alacağımı tahmin eden bir program yazdım mesela. O zamanlarki becerilerimde. O program bir performanstı aslında. Bir hayat performansı gibi bir şey. Ve bu soruları soruyordu işte yani. Neden bizim verilerimiz kayıt altında ve bunun şiddeti. Tabii bu tarihler 2005'ten 2007'ye kadar olan bir süreç. Şimdi bu çok aşikar.
Aslında şu andaki en önemli konu dataya kim sahip?
Evet, değil mi? Yani evet,
dünyadaki işte Google'ın herhalde en kıymetli şirket olması sebebiyle. Kesinlikle. Kadar veri, evet. Veya Apple'ın hani bütün bu veriyi topluyor.
Facebook'un falan vesaire.
Bunu alan bunu da aldı gibi.
Aynen. Tabii böyle tahminler, tavsiyeler var. Bunların hepsi otomatik işte. Şimdi artık bunların yeni isimleri falan var. Yani
artificial intuition.
Intelligence, yapay zeka mı demek istiyorsun acaba?
Aslında geçenlerde şununla ilgili sana soracağım sorulardan biri bu. Yapay zeka değil, yapay içgüdü ile ilgili. Yani aslında bütün bu verileri Burak'ın davranışlarını taklit edebilecek veya bir sonraki adımını tahmin edebilecek bir sistem yaratabilmek.
O MyPocket böyle bir projeydi o zaman yaptığım cebim.
İşte yani, o zaman yapmış olman çok çok çok ilginç. Çünkü şu anda bunu...
Evet. Biraz böyle bir durum var benim için. Yani ben çok içinde olduğum için o yapay olmayan organik insight'larım biraz yüksek. Dolayısıyla içgörülerim yani. Onlara güvenerek zaten çalışıyorum daha çok. MyPocket o zamanların sorgusuydu. Sonra o işler değişti tabii. Yani.
Ama bunu aslında daha ticari bir dünyada kullanabilirdin.
Tabii ki.
Çünkü o soruları, datayı analiz eden insan değil de soruyu soran daha belki kıymetli. Çünkü o data belki de var.
Evet, mesela bunu sunduğum her yerde o zaman hatırlıyorum o projeyi, MyPocket'ı. Hep çıkışta işte ya bunu gel bir startup yapalım falan diyenler oluyordu açıkçası. O zamanlar Location One diye bir galeri vardı mesela New York'ta. Hatırlıyorum bir tane orada sunuş yapmıştım. Soho'da taraflarında. Bayağı hani şaşırmıştım. Hani kitle normalde sanat kitlesiydi. New York'tayız. Yıl 2009 falan belki ya da 2008'dir. Ve çıkışta sana startup kuralım diye soranlar var. Mesela atmosferde böyle bir yandan, böyle bir ortam içerisindesin. Yani sanat mı yapıyorsun?
O motivasyonu nasıl yarattığını düşünüyorsun? Oraya da, o yöne de gidebilirdin. Ama sen bunu sorgulama ve sanat bir aslında bir ifade biçimi.
Tabii.
Yani bir şekilde bunu açmak veya bu soruları sormak veya hatırlatmak yoluna gittin.
Evet, yani şu bence çok standart startup kurmak, iş kurmak falan çok banal geliyor bana. Yani zaten ömrümüz belli yani. Şu dakika bu kadar yıl yaşıyoruz. Bu sırada bunlarla uğraşmak böyle sıkıcı ve banal geliyor. Gerçekten insanların böyle kendilerine soru sordurtacak işler daha ilginç geliyor bana. Sanat bunun sen bir tür, en önemli türlerinden bir tanesi. Soru sormak. Bir bilimde var bu. Ya sanatta var. Tasarımda olmayan, normal ticari üretimde olmayan bir şey. Her zaman bir çözüm bulmaya çalışırız. Ben soru sormayı seviyorum. Dolayısıyla ama bilim yapamıyorum. Daha çok sanat, yani sorduğum sorular o kadar böyle yapısal değil yani. Dolayısıyla daha böyle sıçrıyor oraya buraya. O da beni sanatta aslında daha rahat ettiriyor yani.
Peki bunu sanat başlığı altında yapınca nasıl diyeyim? Bunun verdiği, yani sanatçı olmanın verdiği belki de sorumluluk hissi ya da başka bir şey daha artıyor mu? Yani evet. Bunu çok bir şirket için de Merve'nin dediği gibi yapıyor olabilirdin. Ve belki sadece istatistiklerden oluşan bir veri şeklindeyken şu anda...
Şunu biliyoruz, yani şirketler tabii ki, endüstri daha doğrusu çok kuvvetli. Yani özellikle iş konu teknoloji ve teknolojinin etkileri ise inanılmaz kuvvetli. Yani konuştuğumuz şeyler, hepimiz burada haritalar, Facebook'lar, Google'lar, bilmem neyin kullanıcısıyız yani. Dolayısıyla bizim hayatımızın şekline, şemaline dolaylı olarak müdahale ediliyor. Her zaman ediliyordu. Yani elektriklere, telefonda da ediliyordu. Bunlar da ediliyor. Çok daha yüksek seviyede. Sanatta en azından şöyle bir özgürlüğümüz var. Yani bu konuda sorgulamayı da yapabiliriz ve istediğimiz kadar yapabiliriz. Yeter ki destek bulabilesin. Yani bunu yapmak için zaman ve dikkatini ayıracak kadar enerji bulabilesin yani. Dolayısıyla benim yaptığım işlerin çoğunda böyle bir sorgulama hep var. Yani bu etik sorunları öne çıkarma diyelim yani. İşte Facebook'ta, Google'da, orada burada ne varsa şu an kolumuz Technosphere'da yani. Sorunları öne çıkarma, onları daha görünür hale getirme. Dolayısıyla daha çok geniş kitlelerin de sorgulamasına yol açmaya çalışmak. Bu açıdan sosyal bir, hani sosyal heykel modelinden bakarsak öyle bir yapıda aslında iş yani. Ama yani şu da var, burada da çok şöyle ilginç sorunlar olabiliyor. Yaratıcılıkla sosyal bir iş yapmak arasında bir denge tutturmak gerekiyor bence. Mesela sadece sosyal bir iş yapıyor olsaydın, tamamen işte aktivist, ne bileyim ben, bir sivil toplum örgütünde dedik ki çalışırdım. Onu da yapıyor değilim, yapıyorum aslında. Ama o sanat olarak yaptığım bir şey değil. Ama sanat olarak yaptığın zaman, adını sanat diyorsan yani, içinde mutlaka bir yaratıcı bir keşif buluş olmalı diye düşünüyorum. Ben de buna dikkat ediyorum ve bundan keyif alıyorum tabii ki. Yani sadece bir politik iş değil, sosyal bir iş değil. Aynı zamanda işte dediğim gibi estetikle de derdim var. Dolayısıyla bunlar birbirine karışıyorlar. Bir çorbanın içinde hepsi buluşuyor yani.
Belki şarkı arası vermenin zamanı gelmiş olabilir. O zaman Burak Arıkan'ın güncelleme programı için seçtiği şarkıyı dinleyelim. Doğu Moktar, Adunya. Thank you.
güncelleme programında sanatçı Burak Arıkan'la birlikteyiz. Burak, biraz önce işte geçmişte yaptığım bir takım projelerden bahsettik. İşte My Pocket, bu verilerin bir takım şirketlerin elinde olmasıyla ilgili 2002'de sanırım demiştin.
2007.
2007'de bununla ilgili, bunu aslında daha büyük bir kitleye açmakla ilgili bir proje yaptığından bahsettin. Yani müthiş bir öngörü aslında şu anda konuşulan bir şey olduğu için. Ama sanatın, bir sanatçı olmanın getirdiği işte bir takım yerlere gitme, katılma, sergiye katılma vesaire. Aynı şekilde o dönemdeki gibi ya da okurkenki gibi bu etkilendiğin alanda takip edebiliyor musun? Tam anlatabildim mi bilmiyorum ama neticede bir takım şeylerin içinde olman lazım ki doğru bu soruları sordurtuyor sana. Şu an hala hani bu aktif bir sanatçı olarak işte oradan oraya gitmek zorunda, sergiye gitmek, bir şeye katılmak vesairenin içinde hala o tarafını yeterince geliştirebiliyor musun?
Güzel soru. Yani sanırım bunu ben bazen işe çevirerek yapıyorum. Sanat işine çevirerek. Mesela işte İstanbul'a geldikten sonra 2010 gibi aşağı yukarı ilk dikkatimi çeken şey bu. Yani bir sürü sergi mergi yapmaya başladım çeşitli kurumlarda. Sağ olsunlar, destek verdiler. İlk fark ettiğim şeylerden bir tanesi koleksiyoncuların etkisiydi. Bütün ekosistemi. Market demeyeceğim, ötesinden bahsediyorum. Market ve ötesi. Fark ettiğim şey şu oldu. Mesela, o zaman bir ilginç böyle bir çalışma yapayım ben dedim kendi kendime. Ve sanatçılar, bir sanatçı biliyorsunuz bir işi birden fazla koleksiyoncuda bulunabiliyor. Bir koleksiyoncu birçok sanatçıyı haliyle toplayabiliyor. Sanatçı koleksiyoncu ağı diye bir proje başlattım. Ve orada yaptığım şey işte tamamen bu tarz ilişkiye bakmakta özetle yani. Dolayısıyla ortaya çıkan harita bize bir anda bir aslında bir koleksiyoncunun veya bir sanatçının bu bahsettiğimiz işte alışveriş dünyasında bir etki alanını göstermeye başladı. Ben şimdi bunları yaparken tabii aynı zamanda birçok kişiyle tanışmaya başladım. Veya tanıştığım kişilerinden bilgi veri istemeye başladım. Bu aynı zamanda şöyle bir şeye ulaştı. Yani gidip geldiğimiz yerlerde de insanlarla konuşurken mesela atıyorum galiba Ljubljana Bienali'ydi. Mesela oraya bu işle beraber gittim ve gittiğim için de bir anda hani oradaki ağlara diyelim yani bu ilişki ağlarını açılmaya başladım falan. Böyle enteresan bir şey oldu. Yani aslında işin kendisi benim içinde olduğum bir ekosistemin hakkında o işle beraber hareket ettiğin zaman da o işi taşıdığın zaman yanında bir yerlere yani aslında sürekli bu durumu sorgular hale geliyorsun. Kendi kendine aslında yani. Bilmiyorum böyle bir biraz dolaylı bir cevap oldu ama.
Yani bir kapı başka bir kapıyı açıyor neticede. Bunun içinde tabii. Olduğun için başka sorular sormaya.
Aynen yani aslında kendini içine atmak mesela benim uyguladığım bir aslında taktik yani. Mesela MyPocket'ta da vardı bu. Kendi verime bakıyordum. Bu durumda yine kendi verim artı kendi bulunduğum ekosistem. Yani İstanbul'a başladı bu iş. Başka yerlere gitti. Beyrut, Ljubljana falan ama bu kendini de içine kattığın bir deney haline geliyor aslında yani. Dolayısıyla hayatını da katıyorsun. O açıdan da hani sanatın izin verdiği bir şey. Mesela bilimsel olarak yapılamayacak bir şeydir muhtemelen bu. Çok zor olurdu herhalde.
Peki bunu mesela göstermenin mi önemli olduğunu düşünüyorsun bu ağları? Yani sonuç olarak sence nereye varıyor? Hem izleyici açısından. Ya sen eminim ki bir sonuç çıkartıyorsun ama bir sergide onu gördüğün zaman bir sonuç görmüyorsun. Yani görüyorsun ama istatistiksel bir veri ya da bir bilgiyi kişilerden bekliyorsun. O etkileşim nasıl?
Şöyle bir şey oluyor. Genelde bu haritaların bir özelliği hani normalde görmeyeceğimiz o ya da partial, yarım yamalak bildiğimiz o ilişkileri kafamızda bir yerlerde parmakla işaretleyebileceğini bir hale getiriyor. Çok fazla öne koyuyor yani. Biraz dikkat edersen de aslında bayağı bir bilgi okumaya başlayabiliyorsun. Yani mesela bu işlerin açılışında falan ben şöyle sahneler gördüm. Hani not alan, haritadan. Böyle etkileri var. Ama bu tabii herkese açık veri olduğu için herkes her zaman bakabiliyor falan peşmeken. Yani soru sordurtmak başkalarına da. Yani benim sorduğum soruyu başkalarının da tekrar kafasında sormasını sağlamak gibi bir etkisi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Sanatın zaten bence en önemli fonksiyonlarından bir tanesi o yani. Bence. Soruları yaymak sonuçta yani.
Bu bilgilere ulaşmak kolay mı Türkiye'de mesela?
Deminki konuda çok zor aslında. Yani bir yandan şöyle organik ilişkilerimiz olduğu için sosyal ilişkilerimiz onlardan hızlı akabiliyorsunuz ama özel bir mahrem bir veriyi aslında kamuya açmaktan bahsediyoruz bu proje için. O da bayağı aslında çok insan için zor. Yani kendini düşün, yani koleksiyoncu olarak olsaydın veya topluyor olsaydın bir işler ve sana biri gelip soruyor bunu. Hani bunu herkese paylaşır mısın? Çok enteresan bir şey bu. Yani bazı insanlar diyor ki yani niye paylaşayım? Benim şimdi topladığım işte falanca sanatçının ismi duyulursa, benim topladığım duyulursa ne olacak? Herkes onu almaya başlar, fiyatı yükselir diyen de var. Yani kim olduğunu söyleyeyim şimdi. Ama tam tersi de, bu durumu kucaklayan da var. Aa ne kadar güzel. Yani daha çok veri açığa çıksın. Ve daha böyle bilinmez, açık bir kültür oluşsun.
Veriyi bu projede mesela manuel olarak aslında toplamış oluyorsun. Yani bir şekilde bir kişisel bir ilişki de oluşturuyorsun. Hı hı. Fakat o verinin yani başka türlü toplayabildiğim veriler var mı? Ya da yani aslında bahsettiğimiz hani bu bizim sağladığımız bir takım veriler de var. Hı hı. Bu verilerle mi ilgileniyorsun? Daha çok bu kişisel ilişki kurabildiğin verilerle mi?
Aslında çok değişiyor. Yani böyle bir pek bir kararım yok o konuda hakikaten. Ama şu var, yeni bir veri üretmek herhalde çok işimin temel bir parçası. Yani var olan bir şey değil. Hı-hı. Bir araştırmaya gömülerek yeni bir şey çıkarmaya çalışmak. Yani bunun iyi bir örneği herhalde mülksüzleştirme ağları projesidir. Hı-hı. Çünkü orada zaten o verilerin hepsi kamusal. Hiçbir hani konspirasi bir şey yok. Hiçbir işte sızdırılmış bir belge yok. Hepsi zaten ortalıkta duruyor ama saçılmış duruyor. Ve bizim şu anda yaşadığımız çağda yani her taraf veri duruyor. Kafanı çevirsen veri görüyorsun. Ama bunları bir yere mantıklı bir şekilde getirmek zaten yaratıcı işin kendisi.
Mesleki deformasyon oldu mu bu anlamda? Mesleki demeyeyim ama.
Olmuştur herhalde, bilmiyorum yani. Sonuçta şöyle bir şey diyebilirim. Uğraştığım, içine girdiğim araştırmaların verilerin hemen hepsi içinde navige edebilme yetisi kazanıyorsun zamanla. Yani mesela birisi bana şu an sorsa Cengiz Holding ilişkileri nedir falan diye söylemeye başlayabilirim. Yani böyle garip şeyler oluyor. Bunlar gereksiz yani. Bence bunları kafada tutmamak lazım. Değil mi yani? O tam tersi. Sen bir yerde yazıyor bunlar. Niye tutuyorsun kafanda? Boş yere işgal ediyor yani.
Çalışma şeklin nasıl peki? Böyle bir tek kişilik dev kadro gibi misin? Yoksa full bir sürü çalışan mı var? Yani insan öyle bir şey hayal ediyor. Bu kadar veriye ulaşma vesaire.
Aslında çok eskiden beri hayalim bu hani dev stüdyo fabrikaları, işte şey sanatçı fabrikaları falan, büyük stüdyolar gibi şeyler vardı. Çok eskiden öyle düşünüyordum yani. Hayal ediyordum birçok, belki erken dönemde herkesin düşündüğü, birçok sanatçının düşündüğü gibi belki de. Ama fark ettim ki yani benim içinde bulunduğum şartların üretim biçimi bu değil. Yani başka bir şey yapıyoruz biz. Yani ne Olaf Lawson gibi, ne Ai Weiwei gibi, düşünün bunları. Yani nasıl çalışıyorlar bu insanlar? Dev mekanlarda işte bir takım böyle fiziksel şey yapıp bir araya getirmeler falan. Ya da o ünlü işte Factory dediğimiz yani New York'taki. Bunların hiçbir alakası yok. Tamamen yazılımsal. Aslında daha çok açık kaynaklı yazılım geliştirme pratiklerine yakın. Araştırma temelli. Dolayısıyla herhangi bir STK, herhangi bir araştırma merkezi gibi bir takım böyle durumlar var içinde sürekli. Ve her zaman field'dasın. Hiçbir zaman böyle bir yerde mekanda kapalı değilsin yani. Dolayısıyla yani benim stüdyomda zaten benimle beraber dünyanın her tarafında dolaşıyor. O yüzden bir stüdyo vizit durumları ziyareti olduğu zaman tabii hemen buluşalım diyorum yani. Bir yerde buluşuyoruz. O stüdyo ziyareti zaten yani. Dolayısıyla yani bir de üstelik sadece benimle de değil. Benim erişim olan her yerde. Yani sadece veriler. Bütün işler bilgisayarda durmuyor yani, diğer bir de işle. Onlar aslında hani bulut bilişim dediğimiz yapıda yani bir yerlerde duruyor zaten. Ben ona erişim kazanabilirim. Erişimim var. Hani hı-hı, oradan çıkıp gösteriyorum mesela insanlara gibi düşünüyorum bunları. Öyle ama tabii her zaman şey var. Sadece iş her zaman dijital değil. Yani yaptıklarım yani orada temel bir şey de sadece söylemiş olayım da benim işimde ben genelde bir sistem üretiyorum. Ve sistemden birçok instance dediğimiz yani instantane de değil de birçok parça çıkabiliyor. Yani o yüzden generative bir iş. Yani tek sistem kuruyorsun, çok iş çıkartıyorsun. Hı-hı. Bu resim, fotoğraf, video bilmem ne olabilir yani.
Çok teşekkürler o zaman.
Tamam.
Programın sonuna geldik. Hızlı bir konuşma oldu. Katıldığın için çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Teşekkürler Burak. Burak'ı yakalamak zor oldu.
Evet.
Yok, gayet iyi oldu. Sağ olun size.
Güncellemede haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Güncelleme. Bir güncel sanat programı. Hazırlayan ve sunanlar Merve Çağlar ve Yavuz Parlar. Katkılarından dolayı Borusan Holding'e teşekkür ederiz.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.